kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Kısa Dalga Podcast parantezden merhaba. Evet, bu bölümde Rusya'daki saldırıları konuşacağız. Dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bu kaydı hemen onun ertesinde sevgili Erkin Öncan'la alıyoruz. CGTN Haber Koordinatörü Erkin ve bu konuyu konuşabileceğimiz en doğru isimlerden biri. Çünkü uzun zamandır Rusya ve dış habercilik üzerine çalışıyor. Erkin, direkt söze gireceğim. Dün Rusya ne yaşadı? Akşam saatlerinde bir haber ve bilinen bir AVM'de gerçekleşti, evet, saldırı. Dün akşam neye uyandı Rusya?
Dün akşam tabii ki de Rus toplumu başta olmak üzere aslında dünyanın tamamı için bir şok oldu bölgeyi takip edenler açısından. Rusya'nın 11 Eylül'ü manşetlerini çok gördüm ben ve hak veriyorum bu duruma. Rusya'nın son 10 yıllarında yaşadığı en büyük saldırılarından biriydi bu. Hatta çok nerede baktığımız zaman çok uzun süredir böyle bir saldırı gerçekleşmemişti Rusya'da. Ve sizin de söylediğiniz gibi popüler bir yerde yaşandı bu saldırı ve Rusya'nın en popüler gruplarından birinin sahne alacağı gece, piknik grubu. Bu arada üyelerinden birine hala ulaşılamıyor. Bu böyle bir günde yaşandı bu saldırı. Tabii ülkede Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle bir savaş iklimi hakim bir yandan. Ama bunun doğrudan Moskova'da ülkenin kalbinde yaşanması tek kelimeyle şok etkisi yarattı diyebiliriz bütün Rus toplumu açısından.
Saldırının hemen ardından zaten bir de büyük bir yangın çıktı.
Evet.
Ve içeride çok fazla sayıda insan olduğundan, hı-hı, bahsedildi ama sanki daha çabuk tahliye edildi. Açıkçası biraz geçmişine de dönmek gerek sanıyorum Rusya'nın. Daha önce yine böyle bir sinema salonunda, evet, Çeçen Savaşı'nın, evet, da başlangıcına sahne olmuştu. Rusya'nın müdahalesinde bulunup bulunmayacağını düşündüm. Çünkü müdahalesi kanlı oluyor. Biraz orayı hatırlatarak, evet, gidebilir miyiz?
Beslan katliamı hikayesiyle kıyaslandı. Bu da doğal çünkü o saldırıdan, Beslan katliamından sonra en büyük saldırı aslında bu Rusya'nın yaşadığı. Ve 4-5 militan girdi içeri, saldırılarına başladı ve tespit edilenlere göre istihbarat çalışmalarından sonra bir tanesi zaten direkt üzerinde patlayıcılarla girmiş. Diğerleri sivil halka ateş ederken bir tanesi patlayıcıları yerleştirmekle harcamış mesaisini. Ve bugün yeni görüntüleri yayınladı Rusya İçişleri. Bölge, o konser salonunun olduğu çatı tamamen çökmüş. Neredeyse sanki böyle birkaç füze almış gibi bir ortam var. İtfaiye ve acil kurtarma ekipleri hala çok yoğun bir çalışma sarf ediyor. Ve hala cesetler çıkarıldığı bilgileri geçiyor sürekli yerel kuruluşlar tarafından. Dolayısıyla çok büyük bir katliam Rusya açısından. Tabii ki de çok sayıda soruyu da beraberinde getirecek. Ama şu an için gördüğümüz kadarıyla tamamen bu katliam ve bu katliamın yarattığı infial ve intikam söylemleri öne çıkmış görünüyor Rus toplumunda.
Şimdi biz bu kaydı 23 Mart'ta alıyoruz, 17-28 sularında. Ben yarım saat önce baktığımda ölü rakamlarının 136, evet, olarak açıklandığını gördüm. Ve bu sanıyorum, yani diliyoruz ki artmaz ama hala orada tabii bir takım şeyler oluyor. Bu arada Putin de bir açıklama, evet, yaptı. Ve özellikle dikkat çeken taraf teröristlerin Ukrayna sınırına, evet, doğru kaçışlarıydı. Ve yakalananların Tacikistan uyruklu, hı-hı, olduğu söylendi. Akşam saatlerinde de bir açıklama geldi. DEAŞ, evet, IŞİD terör örgütü üstlendi. IŞİD terör örgütü mü, Ukrayna mı, nereden görmek gerekiyor?
Ya aslında bir anlamda hepsi diyebiliriz şu şekilde. Rusya lideri Putin'in de belirttiği gibi bunlar saldırganlar beyaz bir araçla Ukrayna'ya kaçmaya çalışıyorlar. En azından tespit edilen teyitli gelişme bu. Tacik uyruklular. Burada bir karmaşa yaşandı öncelikle. Hı hı. Rus güvenlik servisleri bir liste yayınladı, 5 kişilik. Ancak Tacikistan İçişleri yayınlanan kişilerin aslında şu anda Tacikistan'da ve uzun süredir orada oldukları vurguladı yaptığı açıklamayla. Hatta o kişilerin Tacikistan'da olduğuna dair fotoğraflar da yayınladı. Dolayısıyla önce bir yanlış liste dolaşıma girmiş, bunu anlıyoruz. İkincisi, Putin de konuşmasında saldırganların bir Ukrayna'ya kaçacaklarını, Ukrayna'da onların bir pencere açılmasını beklediğini pencere olarak tarif etti. Ancak yakalandıklarını söyledi. Burada bence ikili bir durum var. IŞİD dün üstlenme açıklaması yaptığında Rus kamuoyu, özellikle basın kuruluşları, Russia Today'de dahil olmak üzere, hayır bu IŞİD değil dediler öncelikle. Bu, evet, önemli bir veriydi. Ancak IŞİD'in bu eylemi, bu saldırıyı sahiplendiği artık kesinleşti. Çünkü IŞİD'e ait olduğu bilinen, onun haberlerini yayan AMAK isimli bir haber ajansı doğrudan saldırıyı sahiplendi. Nasıl gerçekleştirildiğini de detaylarıyla anlatan bir açıklama yayınladı. Şimdi burada ikili bir durum var. Hem Rus toplumunda hem Rus siyasi veya öne çıkan kamu figürlerinde saldırıyı kim yaparsa yapsın sorumlusu Batı'dır, Amerika'dır anlayışı hakim. Bir ikinci veri olarak da Tacik uyruklu vatandaşların Ukrayna'ya kaçması da aslında sıra dışı bir durum değil. Ukrayna'da bugüne kadar hem Orta Asya ülkelerinden hem de Orta Doğu'dan gelen radikal İslamcı savaşçıların varlığı, hatta orada Rusya'ya karşı savaştıkları biliniyordu. Çünkü Rusya bu radikal İslamcı militanların da düşmanı. Çünkü Suriye başta olmak üzere başka yerlerde de savaşıyorlar. Ve Ukrayna'yı da bir savaş alanı olarak görüyorlar. Dolayısıyla bunun dışında da zaten Ukrayna aslında bir geçiş rotası haline geldi. Hem paralı askerler açısından hem silahlı oluşumlar, ordular dışındaki yapılardan bahsediyorum. Hem de radikal İslamcı, cihatçı güçler tarafından. Tam bu noktada şimdi Ukrayna'yı suçlayan bir tavır var. Evet, bu meselenin arkasında Ukrayna özel güvenlik servislerinin olduğunu iddia ediyor çeşitli Rus kamu figürleri diyeyim. Doğrudan böyle bir siyasi liderin, Putin'in böyle doğrudan Ukrayna yaptı bu işi gibi bir açıklaması olmadı. Ama Ukrayna istihbaratı ya da Ukrayna'nın resmi herhangi bir kuruluşu bu saldırının arkasında olmasa bile o saldırganların Ukrayna'ya kaçması çok doğal bir sonuç. Çünkü Ukrayna sınırı da, Ukrayna içerisindeki o geçişkenlik de Kevgir'e dönmüş durumda savaş nedeniyle. Yani orada bir terör eylemi gerçekleştiren kişi Orta Asya'dan gelmiş olsa, Tacikistan'dan gelmiş olsa Ukrayna'ya kaçması Tacikistan'a kaçmasından çok daha kolay
çok
zaten.
Daha kolay.
Ki Ukrayna sınırına çok aslında yakın bütün o bölge, sadece başkenti düşünmeyelim, Moskova bir oblast bir bölgesi var. O bölge zaten Ukrayna'nın dibinde yani. Dolayısıyla oraya kaçmaları da doğal bir sonuç.
Şimdi şöyle, bugün pek çok kaynaktan işte dün geceden beri takip ettiğimde şöyle ifadesi, ilk yakalanan teröristlerden birinin şöyle bir ifadede bulunuyor. Tacikistan'dan gelen diğer göçmenlerle birlikte pansiyonda yaşadık. Uzun süredir iş bulamıyordum. Hı hı. Daha sonra Abdullah adında biri mesaj attı ve para için insanları öldürmeyi teklif etti diyor. Bu arada Moskova'daki saldırıyı gerçekleştirenden bundan çok emin değilim. Eğer bir bilgim varsa paylaşırsan sevinirim kısa dalga dinleyicileriyle. 4 Mart'ta Türkiye'den Rusya'ya geldiğini ifade ediyor. Bu sırada tabii Türkiye'nin durumu da ortada.
Evet.
Acaba bu bilgi gerçek mi? Türkiye'den geçmiş olma olasılığı var mı? Sen bir duyum elde edebildin mi? Hı hı. Ve bu ifade bile Türkiye'yi bu savaşta hangi pozisyona sokar?
Öncelikle saldırganlardan birinin ya da birkaçının Türkiye'den geçmiş olma ihtimali ne yazık ki yüksek. Çünkü burası da aynı zamanda çok sayıda örgütten çok sayıda insanın bulunabildiği bir yer oluyor. Gerek Türkiye'deki güvenlik güçlerinin gerek uluslararası güvenlik güçlerinin çalışmalarına rağmen. Bu bir kere aslında şaşırtmayan bir gelişme olurdu. Bir ikincisi üst düzey Rus yetkililer ya da Rus bakanlıklar ve en büyük Rus haber ajansları dışında Rus medyasında çok dolaşıma girdi. Bu iddia hatta çeşitli tarihler bile verildi bu geçişe dair. Ama kesin bir kabullenme veya kesin bir açıklama yok bununla ilgili henüz. Yani Rus makamları veya soruşturma komitesi, Rusya soruşturma komitesi saldırganlardan biri şu tarihte Türkiye'den geçmiştir gibi bir şey henüz söylemedi. Ama bana kalırsa söyleyebilirdi. Çünkü bu şaşırtıcı bir şey değil ne yazık ki. Sadece Türkiye'ye özel bir durum da değil. Aynı zamanda hem Ukrayna az önce söylediğimiz gibi hem diğer Doğu Avrupa ülkeleri zaten özellikle söz konusu Rusya veya Rusya'ya yönelik bir saldırı olacaksa Ermenistan da bile dahildir buna. Özellikle militanların birkaç aylık periyotlarla vakit geçirip bir daire çizdiği bölgedir aslında.
Ya bunu da neden hatırlatmak istedim biliyorsunuz, yurt içinde operasyon olduğunda hep şunu duyuyoruz. DEAŞ IŞİD militanı Türkiye'nin şu ilinde yakalandı. Evet. Üst düzey yöneticisi Türkiye'nin bu ilinde yakalandı diye. Ne yazık ki bu haberlerle de sıkça karşılaştığımızdan benim için de doğru olma olasılığı çok yüksek. Evet. Ama tabii ki resmi makamların senin de ifade ettiğin gibi açıklamasını beklemek gerekiyor. Bu arada benim aklıma DEAŞ IŞİD üstlendiğinde biliyorsun Amerikan Başkanı Trump'ın bir açıklaması olmuştu DEAŞ'la ilgili. Obama döneminde kurdurulmuş bir terör örgütüdür demişti Trump IŞİD için, DEAŞ için. Ve bunu bir Amerikan Başkanı ifade etti. Bu durumda aslında bu saldırının arkasında Amerika olduğunu ya da Batı'nın olduğunu söylemek güçleşiyor mu?
Ya aslında benim kişisel fikrime göre böyle bir saldırı, yani böyle tırnak içinde söyleyeyim, cüretkar ve böyle başarılı bir saldırı, yani saldırganlar açısından baktığımızda bir şekilde herhangi bir istihbarat örgütünün ya da devletin lojistik desteği olmadan çok kolay gerçekleştirilmesi mümkün değil. Birinci benim görüşüm. Bir ikincisi, söz konusu IŞİD ise zaten özellikle Suriye'de IŞİD'in güç kaybetmesinden sonra birinci olarak Afrika'da, ikinci olarak Afganistan, Horasan vilayeti denen bölgede zaten öne çıktı bu yapılanma. Ancak IŞİD'le ilgili şöyle raporlar var zamanında, hem Amerikan kuruluşları tarafından hazırlanan hem de diğer uluslararası güvenlik kuruluşları tarafından hazırlanan. Şimdi bu militanlar IŞİD'e bağlılar ama Suriye'deki büyük yenilgiden sonra toparlanmaya çalışıyorlar, biraz da dağınıklar. Dolayısıyla bu militanların başta Libya veya hala Suriye ya da çeşitli çatışma bölgeleri olmak üzere bir şekilde bir nevi paralı asker olarak çeşitli bölgelere gittikleri de gelen bilgiler arasındaydı. Şimdi bu militanlar IŞİD'e mensup olabilirler veya başka herhangi bir cihatçı örgüte mensup olabilirler. Ama bir istihbarat örgütü, teorik olarak burada söylüyoruz, istediği takdirde bir grup IŞİD üyesini alıp silahlandırıp bir yerde eyleme para karşılığı gönderebilir. Bu şu an için mümkün bir şey. Teorik olarak mümkün bir şey ve yapıldığı da sıkça söylenen bir şey. Dolayısıyla Rus kamuoyunun da dikkat çektiği nokta bu. İşte IŞİD yaptı yapmadı hikayesindense, bu tartışmadansa, IŞİD de olsa başka bir terör örgütü de olsa bunları kim getirdi ve ne amaçla getirdi sorusu öne çıkıyor. Bu bağlamda zaten Amerika'yı suçluyorlar.
Bu istihbarat demişken aslında bu başlı başına apayrı bir konu, ama burada şöyle düşünelim. Daha geçen hafta Rusya'da çok önemli seçim vardı. Yani evet. Putin yeniden göreve geldi ve sizlerden okuduğumuz kadarıyla çok da sıkı güvenlik önlemleri alındı, evet. Aslında seçime dayalı sıkı bir güvenlik önlemi vardı Rusya'da her şehrinde, çünkü sonuçta Ukrayna ile bir savaş var, her türlü provokasyona açık bir, evet, seçim atmosferi olacaktı ve buna rağmen işte Rus istihbarat örgütünün, işte KGB diyelim ya da diğerleri, bundan nasıl haberi olmadı? Çünkü çok büyük ölçekli, evet, bir saldırı bu. Çok ciddi bir saldırı. Korkus Alışveriş Merkezi de bu arada Moskova'nın içinde arkadaşlar. Yani çok uzak yerinde değil konser salonu. Hı-hı. Bu nasıl bir istihbarat zafiyetini de beraberinde doğurmuyor mu aslında Rusya için? Hem bir taraftan bu kadar güvenlik önleminin yoğun olduğu bir haftada, evet, yapıldığı, hem de bir yandan bu kadar ölü sayısı ve bir felaketle sonuçlandıran, senin de ifade ettiğin gibi 11 Eylül olarak adlandırılan bir saldırı, evet, durumu söz konusu.
Bence kesinlikle bir istihbarat zafiyeti var ortada. Şimdi Putin başta olmak üzere üst düzey yöneticiler henüz buna dikkat çekmiyorlar. Ama Rus yanlısı ya da Rusya'da içinden söyleyeceksek bazı Rus milliyetçi kalemler buna dikkat çekmeye başladı bile şimdiden. Nasıl tespit edilemedi, bu noktaya nasıl geldi? Bunun yanında saldırı düzenlenen bölgede bazı güvenlik görevlilerine de soruşturma açıldığı bilgisi var. Önemli miktarda güvenlik görevlisinin bölgedeki tanıklıklara göre kaçtığı söyleniyor bu çatışmalar başladıktan sonra. Çünkü orası çok büyük bir kompleks aslında, saldırının düzenlendiği yerde. Sadece tek başına bir konser salonu değil orası. Çeşitli başka etkinlik alanları vesaire mevcut. Ve birkaç güvenlik görevlisiyle çatıştıkları biliniyor militanların. Ancak çoğunluğunun kaçtığına yönelik birden fazla mağdurun ifadesi var, tanıklığı var. Yani kaçmaya çalışan diğer insanlarla birlikte çok sayıda güvenlik görevlisi de kaçmış. Bu birinci önemli bir tartışma konusu. Bir diğer tartışma konusu da az önce sizin söylediğiniz nasıl tespit edilemediler konusu. Şimdi bu şu soruyu da beraberinde getiriyor. Biraz Batı basını buralara girmiş. Hani Rus istihbaratından kelle gidecek mi, gitmeyecek mi meselesi tartışılıyor. Bunu artık yaşayarak göreceğiz. Kimin artık herhangi bir tasfiye ya da cezalandırış işlemi yapılacak mı? Ama şunu da söylemek gerekiyor tersinden. Rusya gibi güvenlik, hem de savaş içinde olan bir ülke ve güvenlik politikalarını her zaman üst düzeyde tutan bir ülke tespit edemiyor olabilir. Şu açıdan olabilir. Eğer bu militanlar kaçmaya çalıştıkları yerden, yani Ukrayna'dan geldilerse bunun tespiti biraz zorlaşabiliyor. Çünkü en başta söylediğim gibi, yani sınır delik deşik, yani insan geçişleri, tabii, açısından. Aynı zamanda Rusya'da Putin onu başka bir, bugün olumlu bir yönde vurguladı. Çok uluslu bir toplum, yani Tacik, Müslüman, Kırgız, Azerbaycanlı, Ukraynalı, çok uluslu bir toplum. Hani Türkiye'de olsa belki veya başka bir ülkede olsa dikkat çekici olmayan bir durum. Ve Rusya'da çok fazla göçmen var ve kaçak işçi de var. Ve kaçak işçi geçişleri de var. Yani çok basit bir şekilde bu insanlar eğer saldırıda kullandıkları silahları Rusya içerisinden bir şekilde temin ettilerse girmeleri, fark edilmeden girmeleri çok kolay. Silahlı bir şekilde bütün o ekipmanla birlikte girdilerse belki biraz daha soru işareti olabilir. Dolayısıyla benim kişisel olarak kafama takılan nokta bu silahları nereden temin ettiler, girdiler meselesindense. Çünkü girebilirler yani her ülkeye olduğu gibi Rusya'ya da giriyorlar. Ve dediğim gibi yani Ukrayna'dan geldilerse kesin rahatlıkla girmişlerdir. Asıl soru bu silahlara nasıl ulaştılar veya kim ulaştırdı bu silahları, ona ilişkin de herhalde balistik raporları yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Son şunu eklemek isterim bu konuda. Dikkatimi çeken tek nokta, normalde Rusya'da bu tür saldırılarda, örneğin Rus İç İstihbarat Servisi FSB'nin operasyonlarından tutun da Ukrayna'nın düzenlediği bir drone saldırısına kadar, saldırıdan sonra operasyona ait bütün detaylar, kişilerin bütün seceresi, kullanılan drone'un hangi Amerikan fabrikasında veya hangi ülke tarafından verildiğine kadar bütün detayları kısa süre içerisinde açıklar Rus makamları. Bu konuda da hızlılardır hatta. Ancak bu hani belki de saldırının bir anlamda büyüklüğünden de kaynaklanıyor ama detayları hala bilmiyoruz. Yani bunun istihbarat zafiyeti olduğunu düşünüyorum. Çünkü yayının başında da söyledik, yayınlanan, dolaşıma giren isimler, raporlar resmi raporlardı.
Evet.
Ama Tacikistan'dalar mı zaten o Tacik vatandaşları? Yani bunlar başka Tacikistan vatandaşları. Ve Putin'in beklenenden daha geç ulusa seslendiği de konuşuluyoruz kamuoyunda. Elbette görünen o ki bir kafa karışıklığı, bir sendeleme hali kesinlikle yaşanmış Rus güvenlik bürokrasisi içerisinde.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Bir taraftan kafa karıştırıcı olan ve o soru işaretini sorduran, belki de gözleri Amerika'ya çeviren bir diğer şey de Amerika 7 Mart'ta elçilik vatandaşlarına herhangi bir saldırı olabileceği bilgisini geçiyor aslında.
Evet.
Burada sanıyorum hiç dikkate alınmamış. Ya da Rus basınında böyle bilgilere rastladın mı? Nereden okuyorlar burayı?
İki ayrı eğilim ben tespit ettim burada. Hatta Amerikan elçiliğinin yayınladığı uyarı da doğrudan konser ve festival alanları diye de özellikle belirtilmiş. Benim aklıma şu geldi. Şimdi mesele doğrudan Rus-Amerika rekabeti olduğu için taraflar doğal olarak çoğu zaman birbirlerini istikrarsızlık yaratmakla suçluyorlar böyle dönemlerde. Daha önce Amerikan elçiliklerinin rapor yayınladığı dönemler de oldu. Hatta abartmış olmayayım ama Amerikan elçiliği böyle bir 7-8 ayda bir aslında Rusya'da bir rapor yayınlar, güvenlik tehdidi var, riski var diye. Ve bu genellikle Rusya'daki Amerikan faaliyetlerini takip eden gazetecilerce bir propaganda olarak gösterilir. İşte yine böyle bir uyarı yayınladılar. Yine bizim hani bir şey olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Rusya'nın güçsüz olduğunu, istikrarsız olduğunu göstermeye çalışıyorlar gibi. Birincisi, zaten bu rapor muhtemelen takip edenler tarafından ya da kamuoyu tarafından yine Amerikan elçiliği bir şey çıkarmaya çalışıyor, bir istikrarsızlık, panik yaratmaya çalışıyor diye yorumlanmıştır. İkinci dikkat çekici noktaysa, öyle ya da böyle bu iki ülke arasında hala diplomatik ilişki var, elçilikler var. Şimdi Amerika 7 Mart'ta yaptı bu uyarıyı ve üzerinden neredeyse 2 hafta geçtikten sonra bu saldırı oldu. Dün Maria Zaharova, Rus Dışişleri Sözcüsü, bir açıklama yaptı. Amerika bu uyarıyı yapıyorsa bizimle neden paylaşmıyor bu bilgileri diye. Ama orada şu soruyu soranlar da oldu yine Rusya içerisinden. Amerika bu uyarıyı 7 Mart'ta yaptı. O zamana kadar Rus makamları niye sormadı gibi bir tartışmada ortaya çıktı. Elbette büyük resim dediğimiz şey, büyük resime baktığımız zaman Amerika'nın sorumluluğu olduğuna dair ciddi şüpheler var. Öte yandan bu uyarı da Rus kamuoyunda bu tür bizi karıştırmaya çalışıyorlar, kabaca ifade etmek gerekirse. Amerika'nın bu tür uyarıları böyle de değerlendirildiği için ve sık yapıldığı için bu uyarılar Amerikan elçiliği tarafından kamuoyunun çok da dikkatini çekmemiş olabilir.
Ukrayna'da nasıl yankılandı, mutlaka takip ettin.
Evet.
Ukrayna nereden bakıyor bu saldırıya?
Ukrayna saldırıda kendi sorumluluklarını olmadığını söyleyen ilk ülke oldu. Neredeyse yanlış hatırlamıyorsam. Ukrayna lideri Zelenski'nin danışmanı Podolyak bir açıklama yaptı. Ve dedi ki bu işte bizle alakası olmayan bir durumdur. Ukrayna kamuoyunda özellikle Ukrayna yanlısı mecralar ve gazetecileri görecek olursak şöyle bir hava var. İşte Rusya uzundur terör uyguluyor, işte terör şimdi kendi topraklarında gibi bir kıssadan hisse tarifi yapmaya çalışıyorlar. Onun dışında çok da belki ciddiye almak gereksiz ama Telegram çok aktif kullanıldığı için iki ülkede de Ukrayna'da en yaygın Telegram kanallarında neredeyse kutlama vardı bu saldırıya ilişkin. Şeyleri falan hesaplıyorlar, hani o konserde ölen insanların kaçı Rusya'nın işgalini destekliyordu acaba, işte şimdi gördüğünüz bizim ülkemizde uyguladığınız terörü gibi aslında intikamcı söylemlerin öne çıktığını söylemek mümkün.
Şimdi bir de buradan şeye bakmak lazım. Putin diyor ki bu suçun arkasında olan herkesi tespit edip cezalandıracağız. Teröristleri yalnızca intikam ve unutulmak bekliyor. Evet. Gelecekleri yok. Evet, bazı açıklamada ben de geç kaldığını düşünüyorum. Hı. Ve fakat Rusya her zaman şey olmuştur, iyice bakıp da evet, görüp ondan sonra açıklama yapan olmuştur. Ama ben de ilk saatlerde bir açıklama bekliyordum Putin'den, göremeyince ben de şaşırdım. En azından bir hani o panik anını yatıştıracak, evet, yapmadı. İki şey var. Birincisi, saldırıyı DAEŞ'in üstlenmesi, bu bizi İdlib'e götürür. Yani Suriye'deki Rusya'ya götürür. İkincisi, acaba Ukrayna'ya yeniden kuvvetli bir saldırımı düzenleyecek. Çünkü bir taraftan da birlikler oluşturuyor Rusya Ukrayna'ya saldırıyı şiddetlendirmek, evet, eli yükseltmek için. Sence hangisini deneyecek? Yani yüzünü şöyle okuduğunda fotoğrafı İdlib, Suriye, DAEŞ'a ve oradaki Amerikan varlıklarına mı dönecek? Yoksa Ukrayna'ya baskıyı arttıracak mı?
Ya benim kişisel görüşüm aslında tercihini Rus devletin Ukrayna'dan yana yapacağı yönünde. Çünkü biraz tabii fazla komploculuk gibi olmasın ama Putin'in uzun süre konuşmaması ve hatta ilk başsağlığı dileğini de danışmanı üzerinden iletmesi Rusya kamuoyunda konuşuldu, dikkat çekti. Ve Putin bu 16 saatin sonunda konuştu bu arada. Bu 16-17 saatin sonunda tek bir kişiyle konuştu doğrudan telefonla ilk olarak. Belarus lideri Lukashenko ile konuştu. O dönemde de tam o saatlerde biz Belarus haber ajanslarından, resmi haber ajanslarından Belarus ordusunda acil tatbikat emri verildiği yönünde haber geçti. Bu çok dikkat çekmedi. Şimdi
çok önemli bir ayrıntı aslında.
Bütün parçaları birleştirdiğimizde ve altını çize çize, yani faillerin hangi terör örgütünün üyesi olduğunun da dışında Amerika, Ukrayna gibi kelimelerin çok fazla altının çizildiğini gördüğümüzde aslında Ukrayna'ya yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlayacağını söylemek mümkün. Bir ek olarak da şunu aktarmak istiyorum. Rusya'da bu meseleyi tamamen Amerika'nın organize ettiğine tamamen ikna olan kesimler, gazeteciler şunu hatırlatıyorlar. Rusya'da daha birkaç gün önce içinde NATO subaylarının bulunduğuna inanılan birkaç karargahı Ukrayna'da imha etti. Bu kutlandı. NATO'cular, NATO subayları vardı burada, eğitmenler vardı. Onları biz imha ettik diye. Şimdi bu biraz daha komplocu bir yaklaşım bunlarınki ama buna karşılık böyle bir saldırı düzenlendiğini söylüyorlar. Dolayısıyla karşılığında Ukrayna'dan görüleceğini düşünüyorlar. İdlib meselesi veya Suriye meselesi bence hala geçerli ama orada uzun süredir Rus devleti aslında biraz daha çok düşük viteste hareket ediyor, evet, faaliyetlerine. Artık alışıldık, hava saldırılarını bile büyük oranda azaltmış durumdalar. Hatta Suriyeli yetkilileri de durdurduklarına dair söylentiler bile geliyordu kulis bilgileri olarak. Eğer Rusya Suriye'de operasyonlarına başlarsa böyle bir saldırının ardından, bu Rusya için aslında askeri anlamda çok büyük bir değişiklik olur. Askeri açıdan baktığımızda da güçlerin önemli bir kısmı, en yetenekli komutanlar ve en tırnak içinde elit birlikler, Çeçenler de dahil olmak üzere, hepsi Ukrayna'da. Eğer Rusya Suriye'de yaparsa, Suriye'de bunun cevabını vermeye kalkarsa her zaman yaptığını yapmış olur. Ve Rusya bunun arkasında hava saldırısı yapmış, evet, olur. Ve Rusya bunun arkasında Batı'nın olduğuna iknaysa, Rus devleti ve Batı'ya bir cevap vermek istiyorsa, bunu doğrudan Ukrayna'da daha da vites arttırdığı bir askeri operasyona giderek yapmış olur diye bir mantık kuruyorum kendi kafamda ve Ukrayna üzerinden devam edeceğini düşünüyorum buradaki mesele.
Burada beni endişelendiren eğer aksi durum olur, hava saldırısı gerçekleştirip Ukrayna'ya da operasyonu yükseltirse bundan en çok etkilenecek sınır ülkesi olarak sanıyorum.
Evet.
Türkiye olacak değil mi?
Zaten hem göç dalgası zaten ülkemizde tartışılan bir konu ve ne yazık ki aslında çok da sağlıklı tartışılmayan bir konu. Bunun yanında Türkiye'nin askeri varlığı var bölgede ve Türkiye'nin kurduğu askeri bölgelerde ne yazık ki hem Amerikan hem Rus raporlarına göre çeşitli iki ülkenin de düşman olarak tanımladığı bazı askeri güçler mevcut. Dolayısıyla Türkiye'yi eğer Suriye'de de operasyon iki yerde de başladığını düşünelim. Yani çok büyük bir saldırı dalgası başlattığını düşünelim Rusların. Bu bölgedeki Türkiye'nin askeri varlığını da ve beklenen göç, yeni bir göç dalgası açısından Türkiye'deki o sosyal tartışmaları da daha da alevlendirir diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum Erkin Öncan, katıldığın için çok değerli
ben
bilgiler bunlar.
Ben teşekkür ederim davetiniz için.
Kısa Dalga izleyicileri, ben Berna Can. Çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer podcast'te görüşmek dileğiyle.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.